Ayrım 25.
Ya Yusuf, o namuslu biri değil miydi? Ölen kişinin ardından konuşmak doğru değil ama Yusuf abi yaramaz adamdı. Sözünde durmazdı. Bir sürü borç aldı bizden, geri ödemedi. Sonra gitti o kadını buldu. Meryem diyorum. Siz daha iyi bilirsiniz, kadın mafya. Bir sürü pis işe bulaşmış. Cengiz amca böyle insanları yanına bile yaklaştırmazdı. Şu Cengiz işini artık kapatmak lazım. Zekeriya adamı arar filan, bir çuval inciri berbat ederiz sonra. Peki sence babanı öldürenlerin bu Yusuf'la bağlantısı olabilir mi diye Zekeriya'nın aklını başka bir noktaya çekiyorum. Kimsenin günahını almak istemem başkomiserim ama Meryem denen o kadından her şey beklenir. Aramızda zaten bir anlaşmazlık vardı. Yusuf abi bize bir kitap satmak istiyordu. İncil gibi bir şey. Hatta gerçek mi, sahte mi diye Can abiye danıştık. O emin olamadı. Babam da almaktan vazgeçti. Demek Malik olanı biteni oğluna anlatmamış. E kolay değil. Yusuf'a gönderdiği 100.000 doları nasıl açıklayacak? Zekeriya kıyameti koparırdı herhalde. Ben de o kitabı istemiyordum zaten diye sürdürüyor Zekeriya. Meryem bu meseleyle ilgili birkaç kez telefonla babamı aradı. Galiba biraz da sert konuştu. Babam bana anlatmasa da kadına konuşurken sinirlenmesinden anladım. Baban sana niye anlatmıyordu? Beni bu işlere bulaştırmak istemiyordu başkomiserim. Eskiden bazı pis işler olmuş. Belki siz de biliyorsunuz. Eski eser kaçakçılığı, silah satışı filan. Babam bu işlere bulaştığı için pişmanlık duyuyordu. En büyük arzusu benim namusuyla iş yapan bir adam olmamdı. Birkaç kez o kitabı sordum. Biz o meseleyi hallettik dedi. Ama ben inanmadım. Muhtemelen başım belaya girmesin diye öyle söyledi. Yani sen bu işi Meryem mi yapmıştır diyorsun? Meryem ya da adamları. O kadın çok akıllı başkomiserim. Maşa varken ateşi niye eliyle tutsun? Zekeriya'nın sözlerini hiç önemsemiyorum. Şu anda soruşturmanın ibresi İstanbul mafyasının tek kadın şefi Meryem'i değil, benim müdürümü gösteriyor. Ama Zekeriya'yı yatıştırmak lazım. Merak etme, eğer bu işi Meryem yapmışsa bizden kurtulamaz. Bu arada evi gezebildin mi? Çalınan, götürülen bir şey var mı? Zekeriya başını sallıyor. Hiçbir yere bakamadım. Kafam o kadar dağınık ki başkomiserim. Şu anda sırtımdan ceketimi çalsalar fark etmeyebilirim. Bir kendimi toparlayayım. Nasıl toparlayacaksam onu da bilmiyorum ya. O zaman eşyaları kontrol ederim. Tamam, dikkatini çeken bir şey olursa bana haber ver. Cengiz müdürüm çok meşgul ama merak etme, onun yerine ben ilgileniyorum bu olayla. 25. Bazı yazılar okunmak için değil, okunmamak için yazılır. Mali'nin evinden çıkar çıkmaz neler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Zamana karşı bir yarış bu. Cengiz çok geçmeden suçlandığını öğrenecek. Biz söylemesek bile Can'ın ifadesinde açığa çıkacak bu suçlama. O an geldiğinde safımı belirlemem gerekecek. Cengiz kendisinin yanında olmamı bekleyecek, hatta bunu açıkça isteyecek benden. O benimle bu konuşmayı yapana kadar eğer elimde yeterli delil olmazsa, Cengiz her türlü ilişkisini kullanarak, her türlü ayak oyununa başvurarak bu işten yırtmanın bir yolunu bulacak. Onu engellemenin tek yolu, aynı zamanda pis işlerine alet olmamanın tek yolu, onun suçlu olduğunu gösteren delillere ulaşmak. Tabii gerçekten suçluysa. Evet, aleyhindeki bütün delil ve ifadelere rağmen Cengiz suçlu olmayabilir. Onun Mali'nin evine girmiş olması katil olduğu anlamına gelmez. Öyle cinayet vakaları yaşadım ki artık kesinlikle emin olmadan kimseyi katil diye suçlamamayı öğrendim. Hayır, Cengiz meslektaşım olduğu için böyle söylemiyorum. Kim olsa aynı şekilde düşünürdüm. Öte yandan elimdeki bulguların kesin olarak gösterdiği bir başka gerçekse Cengiz'in bir şekilde bu işin içinde olması. Üstelik Can'la kıyaslarsak Cengiz'in katil olma ihtimali çok daha fazla. İşin kötü tarafı, masum olma ihtimal çok daha yüksek olmasına rağmen zanlı olarak görülen kişi Can. Eğer dürüst bir soruşturma olmazsa Can'ın gençliğini dört duvar arasında geçirmesi işten bile değil. O yüzden elimi çabuk tutmalıyım. Otoparktaki çolaktan anahtarımı alıp emekler Renault'a kapağı atınca önce istihbarattan Nusret'in telefonunu tuşluyorum. Alo Nusret, benim Nevzat. Nevzat, ne oldu oğlum, sabaha kadar sabredemedin mi? Edemedim Nusret, çok önemli gelişmeler var. Acayip bir pis işe çattık. Bana acil bilgi lazım. Ses tonumdan işin şakaya gelmediğini anlıyorum. Sabahki konu mu? Sabahki konu. Ama bir kişi daha var araştırılacak. Derinden bir iç geçiriyor. Yine bizden biri mi? Bizden biri. Benim müdürüm Cengiz. Cengiz Koçan. Ne? Cengiz Koçan mı? Cengiz Koçan'ı mı araştıracağız? Ya Nevzat, delirdin mi? Ne yapıyorsun sen? Ben bir şey yapmıyorum Nusret. Yapan zaten yapmış. Ben pisliğe batmamaya çalışıyorum. Eğer karşı çıkmazsam burnuma kadar boka gömüleceğim. Kısa bir sessizlik. Tamam gel o zaman diyor gergin bir sesle. Ama bak yanında kimseyi getirme. Ali filan dinlemem abi. Tek başına gel. Sen gelene kadar ben de şu dosyalara bir göz atayım. Sağ ol Nusret'cim. Tek başıma geliyorum. Senin yüzünden bir gün başım fena halde belaya girecek ama bakalım ne zaman. Hiç aldırmıyorum sızlanmasına. Nusret'i uzun zamandır tanırım. Kendi alanının en iyisidir. Yavuz ve Cengiz hakkında elinde ne varsa toparlayıp verecektir bana. Ama Nusret sadece becerikli bir istihbaratçı değil, daha önemlisi namuslu kalmayı başarabilmiş bir adamdır. En azından şu ana kadar. Şu ana kadar diyorum çünkü bizim mesleğin en tehlikeli yerlerinden biri istihbarat alanı. Sadece sıradan vatandaş hakkında değil, politikacılar, iş adamları, gazeteciler, hatta polis şefleri hakkında da önemli bilgiler orada toplanır. Sizi bir anda zengin edebilecek ya da mezara götürebilecek bilgiler elinizin altında yatar. Böyle bir güce sahip olup da şeytana uymamak irade ister. Bizim Nusret işte bu iradeye sahip ender adamlardan biri. Gerçi şu anda yaptığımız iş de kurallara uygun değil ama eğer teşkilat içi prosedürü uygulamaya kalkarsam belki de bu bilgilere hiç ulaşamayacağım. Kuralların hantal yapısı beni engelleyecek ve gerçeği hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Bizim emektarı otoparktan çıkarıp kum kapının dar sokaklarından sahile iniyorum. Sahil yolunda trafik Arap saçı. Adım adım ilerlemeye çalışıyorum. Yeni kapıya yaklaşırken telefonum çalıyor. Ali mi? Hayır. Ekranda Cengiz'in adını görüyorum. Eyvah. Umarım ben merkezdeyim, gel de konuşalım demez. Hiç açmasam yok olmaz. Durduk yerde kuşkulandırmayalım adamı. Belki de yalnızca nabız yoklamak için arıyordur. Ne bildiğimi öğrenmek için. Alo diyerek açıyorum sonunda telefonu. Nevzat merhaba, benim Cengiz. Merhaba Cengiz. Geç açtın telefonu. Meşgul falan mısın yoksa? Yok değilim. Arabadaydım. Kenara çekmem sürdü biraz. Nevzat, telsiz anonsunda duydum. Şu Süryani cinayeti. Biri daha öldürülmüş galiba. Evet, sana da bahsetmiştim ya, Malik adındaki antikacı. Birden hatırlıyorum, sahiden de Malik'i ona ben anlattım. Hatta şüpheler onun üzerinde toplanıyor dedim. Yani bir anlamda Cengiz'i Malik'e yollayan bendim. Eğer Malik'i öldüren Cengiz ise onun bildiklerini başkalarının özellikle de benim öğrenmemi istemiyordu. Acaba neydi Malik'in benden sakladığı? Sustun diyen Cengiz'in sesiyle toparlanıyorum. Anonsta duymuşsun zaten. Mali'yi öldürdüler. Daha fazla açıklamıyorum. Dayanamayıp soruyor. Bir zanlı varmış galiba. Rahatlamak istiyor. Ben de istediğini yapıyorum. Can adındaki şu öğretim üyesi. Hani dün odamdaydı. Sen de gördün. Sarışın, bebek yüzlü bir genç. Dün mü? Ha tamam. Seni odama çağırmak için geldiğimde yanındaydı. O muymuş katil? Öyle görünüyor. İki tanık onu evin girişinde yakalamış. Maktulün kesik başı ayaklarının dibinde duruyormuş. Mahalleli az kalsın linç edecekmiş. Bizimkiler zor almış ellerinden. Açıklamaların bir türlü yetmiyor Cengiz'e. Yakalanan şahıs ne diyor? Kabul ediyor mu suçunu? Kabul eder mi Cengiz? Ben yapmadım. Malik amcayı görmeye gelmiştim diyor. Biz bırakmadık olayın peşini. Zeynep, Ali, tam kadro herifi içeri atmak için delil topluyoruz. Çok iyi Nevzat. Daha önce de söyledim. Aman şu işi gazetecilerin ağzına sakız olmadan halledelim. Adamlar öküz altında buzağı aramaya meraklı zaten. Hazır İçişleri Bakanı, Emniyet Müdürü buradayken, sahi bizim Sabri ne yapıyor? Sabri müdürüm diyor, müdürüm sözcüğünün üstüne basa basa. Sabri müdürüm çok iyi. Bütün gün birlikteydik. Yeni ayrıldık. Onu polis evine bıraktım. Nasıl da yalan söylüyor. Yarın bizim Çolak otoparkçıyı karşısına dikince bakalım ne diyecek. Yine seni sordu diye anlatmayı sürdürüyor Cengiz. Davetini söyledim. Bakanlar gitsin de kesin yapalım dedi. Çok selamları var. Nevzat'a iyi bak, o bizim nazar boncuğumuzdur dedi. Nazar boncuğuymuş. Okulda adımız aman vermez Avni'ydi. Şimdi nazar boncuğu mu olduk? Ne olacak? Sümsük Sabri işte. Taktığı isimler de kendine benziyor. Bunları Cengiz'e söylemiyorum haliyle. Sağ olsun diyorum. Belki yarın ortalık kızıştığında ihtiyacım olur diye de küçük bir gözdağı veriyorum. Çok sever beni Sabri. Okulda içtiğimiz su ayrı gitmezdi. Öyleymiş diye yalanıma katılıyor Cengiz. Çok iyi bir grubunuz varmış okulda. Hele ikiniz kan kardeşi gibiymişsiniz. Bu yalanları Sabri mi uyduruyor yoksa Cengiz mi bilemiyorum. Ne kan kardeşi yahu. Sabri o kadar çekingendi ki öyle topluluğa filan karışmazdı. Herkes alay ederdi onunla. Bir ben etmezdim. Belki o tavrımı abartıyorum. Ama kan kardeşliği de denmez ki buna. Aslında abartmasının şu sıralar hiçbir sakıncası yok. Öyleydik valla. Kan kardeşi gibiydik. Senin için ne mutlu Nevzat. Böyle iyi bir insan senin kan kardeşin. İşler yolunda gidiyor ya, keyfi yerine geldi sevgili müdürümüzün. Artık rahat bir uyku çeker bu gece. Birini öldürüp rahat bir uyku nasıl çekilir? Onu da hiç anlamam ya. Aman aman, bırakalım da evinde rahat rahat uyusun. Kuşkulanır, endişelenir de merkeze gelmeye kalkarsa halimiz duman. Ama hiç öyle tedirgin olmuş bir havası yok Cengiz'in. İyi geceler Nevzatçım. Nevzatçım da olduk sonunda. Ama ben iyi geceler Cengizcim diyemiyorum. Bu kadarı da fazla. Sana da iyi geceler. Yarın görüşürüz. Telefonu kapattıktan sonra hiç kuşkum kalmıyor Cengiz'in bu işin içinde olduğundan. Bir an önce Nusret'e ulaşmak, düğümü çözecek bilgileri almak istiyorum ama gözünü sevdiğimin İstanbul'un akşam trafiği buna izin vermiyor. Tam bir saat yollarda sürünüyorum. Nusret'in bulunduğu binaya yaklaşırken cep telefonum yeniden çalıyor. Arayan Nusret, nerede kaldın diyecek herhalde ama öyle demiyor. Nevzat, istediğim bilgileri aldım. Ama sen buraya gelme. Bizim binaya yaklaşınca telefonumu çaldır ben inerim. Zaten yemeğe çıkacaktım. Senin çıktıları verir oradan giderim lokantaya. Sesi gergin telaşlı. Birine mi yakalandı yoksa? Sanmam. Nusret kaçın kurrası. Devenin gözünden sürmeyi çalar da kimsenin ruhu duymaz. Belki bilgileri okuduğu tuhaf bir şeyle karşılaştı da ondan tırsıyor. Tamam Nusret diyorum. Ben de çok yaklaştım zaten. İstersen hemen çık. Seni üst sokağın köşesinde bekleyeyim. Şu tekel büfesinin olduğu yer. Hani bir akşam senin eve giderken rakı, beyaz peynir almıştık. Fincancı büfe. Çok güzel, bu saatlerde tenhadır orası. Yok, iyi paniklemiş bu oğlan. Ne buldu acaba? Neredeyse birazdan anlarız nasıl olsa. Bizim emektarın burnunu yan sokağa kırıyorum. Fincancı büfe sokağın sonunda. Büfenin önüne sokulmanın anlamı yok. Işıkta kabak gibi çıkmayalım ortaya. Gülmeye başlıyorum. Sanki birileri bizi izliyor da. Paranoya bulaşıcı bir duygu galiba. Baksanıza Nusret'in huzursuzluğu bana da geçti. Yine de arabayı büfeden 20 metre kadar beriye park edip ışıkları kapatarak bekliyorum. Arabanın içerisi havasız, hafiften de başım ağrıyor. Camı açıyorum biraz, kolay değil. Olaylar nasıl hızlandı birden? Aç karnına da bir duble rakıyı mideye indirdik Evgenya'nın orada. Sahi Evgenya ne yaptı acaba? Ondan ayrılalı topu topu birkaç saat olmasına rağmen sanki birkaç gün önce görüşmüşüz gibi geliyor bana. Ama Evgenya'yı hatırlar hatırlamaz içimde bir yerlerin sızlamasına engel olamıyorum. Şimdi eşyalarını topluyordur belki. Akıl edip ne zaman ayrılacağını bile sormadım ki. Belki onu havaalanına ben götürmeliyim. Ya Nevzat, anlamadın mı hala? Evgenya turistik gezi için gitmiyor. Kadın terk ediyor seni. Senden kurtulmak için gidiyor Yunanistan'a. yine de teklif etsem iyi olurdu. Tam da zamanı, bu koşuşturmaca içinde sevgilini havaalanına götür. Bir de uçak röter yapsın, orada oturup beklersin artık saatlerce Evgenya'yla. Bu arada Cengiz müdürün de sinsice tezgahını kursun, hem senin hem de şu entel oğlanın defterini güzelce dürsün. Yok canım, o kadar da kolay değil ama zaten Evgenya'nın ne zaman gideceğini bilmiyorum ki. Nusret'in hızlı adımlarla büfenin önüne geldiğini fark ettiğimde hala kafamda Evgenya var. Büfenin önüne gelip de beni göremeyen Nusret ise telaşla sağa sola bakınıyor. Arabamın ışıklarını yakıp söndürüyorum. Tamam işte gördü, bana yöneliyor. Arabayı çalıştırıyorum. Bir yandan da Nusret'i izleyen birileri var mı diye etrafı kesiyorum. Bir apartmanın önündeki çöpleri paylaşamadıkları için hırlaşan kabadayı iki sokak kedisinden başka canlı yok ortalıkta. Paranoya bulaşıcıdır dedik ya. Nusret aceleyle giriyor arabanın içerisine. Selam filan vermeden paltosunun altından çıkardığı sarı zarfı uzatıyor. Al Nevzat, istediğin her şey burada. Sesi de hareketleri gibi telaşlı. Uzattığı zarfı alıp kucağıma koyuyorum. Çok teşekkür ederim Nusret. Bu iyiliğini nasıl öderim bilmem. Beni bu işe karıştırmayarak şu dakikadan sonra bu işle ilgili beni arama Nevzat. Bana yapabileceğin en büyük iyilik bu. Acayip korkmuş bu oğlan. Ben sormadan konuşmasını sürdürüyor. Bana kalırsa sen de bu işlerle hiç uğraşma. Cengiz önemli bir adam Nevzat. Onu gözden çıkarmaları çok zor. Arada sen harcanırsın. Ne oluyor Nusret ya? Ne bu korku? Ne bu panik? Bir şey yok kardeşim. Ben dostça konuşuyorum sana. Anlamak istercesine yüzüne bakıyorum. Hadi abi burada durmayalım diyor. Eliyle yolu göstererek arabayı hareket ettir. Caddeye çıkınca da beni soldaki Adana kebapçısının önünde indir. Sana da güle güle. Söylediğini yapıyorum. Arabamı hareket ettiriyorum. Sokağın sonuna gelince dayanamayıp soruyorum. Zarftakileri okudun değil mi? Etine ateş basmışım gibi yerinden zıplıyor. Yok Nevzat, ne okuması? Nereden çıkarıyorsun bunları? Ben bir şey okumadım. Okumadan nasıl biliyorsun içindekileri? Kucağımdaki zarfı gösteriyor. O zarftaki kağıtlardan yayılan kokuyu duymak için okumama gerek yok. Sen de okumasan iyi olur aslında. İşi şakaya vuruyorum. O kadar emek vermiş yazmışlar. Okumazsak ayıp olmaz mı? Olmaz Nevzat. Bazı yazılar okumak için değil, okumamak için yazılır. O yazılar lanetlidir. İnsanın başına bela getirir. Nusret'in sözleri bana Diyetesteron adındaki kitabı çağrıştırıyor. Ama bundan söz etmenin yeri değil. Hem anlatmaya kalksam dinleyen kim? En iyisi şakayı sürdürmek. Vallahi Nusret, ne söylersen söyle, sen bu dosyayı okumuşsun. Okumuşsun ve şu Yavuz komiserin ölümü filan korkutmuş seni. Hayır, okumadım. Ne Yavuz komiserin hikayesini biliyorum, ne de Cengiz Koçan'ı. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen de bana bir şey anlatma lütfen. Duymak istemiyorum. Eski bir arkadaşım olarak benden yardım istedin. Ben de kuralları çiğneyip sana yardım ettim. Hepsi bu. İstediğin dosya hakkında da en küçük bir bilgim yok. Olmasını da istemiyorum. Hah, kebapçının önüne de geldik. Beni şöyle bırak abi. Arabayı yanaştırırken sürdürüyor sözlerini. Keşke bu olaya hiç bulaşmasaydın Nevzat. Beni dinlersen yine de kısa yoldan sıvışmaya bak. Artık zor be Nusret. Ben sıvışmaya kalksam da bırakmazlar. Kapıyı açıyor, inmeden bana dönüyor. Zor durumda olduğunu biliyorum ama kusura bakma, elimden başka bir şey gelmiyor. Sıkma canını be Nusret. Yaptığın da yeter. Uzanıp elimi sıkıyor. Sen iyi bir adamsın Nevzat. Bu işler için fazla iyi. Kendine dikkat et. Gülümsüyorum, birkaç saat önce Ali'nin bana söylediği sözle yanıtlıyorum onu. Merak etme, acı patlıcanı kırağa çalmaz. İnanmıyor ama gülümsemeyi de eksik etmiyor. İyi o zaman, Allah yardımcın olsun. 26. Büyük bir komployla karşı karşıyayız. Nusret'ten aldığım zarf kucağımda öylece duruyor. İçindekileri öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Benim emektarı kenara çekip şu zarfın içindekilere baksam mı diye geçiriyorum içinden. Ama arkamdan gelen bir arabanın farları dikiz aynama yansıyınca vazgeçiyorum. İzlendiğimden değil ama izlenebileceğimden. Nusret öyle kolay kolay evhamlanmaz. Dosyadaki bilgiler onu ürküttüyse bu iş sandığımdan daha tehlikeli olabilir. Böyle tehlikeli bir dosyaya sokak ortasında bakmaksa hiç akıllıca değil. En iyisi merkezde okumak, Ali ile Zeynep'in yanında. Yoksa onları bu işe hiç bulaştırmasam mı? Çocukları tehlikeye mi atıyorum? Artık çok geç. İstemesem de bulaşmış durumdalar. İstemesem de tehlike altındalar. Eğer onları doğru şekilde bilgilendirmezsem Cengiz yanlış yönlendirir. En güvendiğim iki elemanımı kendi yanına alır, saflarına katar. Evet, bu bir savaş. Zekice davranmanın, atik olmayanın, ince düşünemeyenin kaybedeceği bir savaş. Benim tek üstünlüğüm Cengiz'in bildiklerimi bilmemesi. Böylece bir adım öne geçmiş durumdayım. Bu üstünlüğümü yitirdiğim an savaşı kaybederim. Benimle birlikte Ali ile Zeynep de kaybeder. O yüzden bildiğim her şeyi onlarla paylaşmalıyım. Hem de bir an önce vites değiştirip bizim emektara gaz veriyorum. Zeynep'i laboratuvarda, Ali'yi ise bilgisayarın başında buluyorum. Her ikisini de odama çağırıyorum. Önce Ali geliyor, elinde bilgisayar çıktıları, gözlerinde soru dolu bakışlar. Başkomiserim, ilginç bir durum var. Şu olayı buldum. Gerçekten de 5 yıl önce Midyat'ta PKK'lılar bir komiseri patos makinesinde öldürmüşler. Ama adamın ismi Yavuz değil, Selim. Selim Uludere. Bizim Gabriel yanlış hatırlıyor galiba. Gabriel'in yanlış hatırladığını sanmıyorum Ali. Masamın üzerindeki sarı zarfı gösteriyorum. Sanırım sorularımızın yanıtı bunun içinde. Az sonra her şey açıklığa kavuşacak. Yüzünde çocuksu bir ifade beliriyor. Oğlan çocuklarının hayranlıkla karışık şaşkınlığı. Nereden buldunuz bunu? Nusret'ten mi geldi? Nusret'le alakası yok Ali'cim. Kuşlar getirdi. Üzümünü ye, bağını sorma. Sende ne var? Bu Selim Uludere hakkında bir de dava açılmış. Ama ben bu bilgilere gazete arşivlerinden ulaştım. Davanın neden açıldığı çok net yazılmamış. Köylülere işkence, kötü muamele, ölüm olayları var. Oldukça karışık. Zeynep'in odaya girmesiyle susuyor Ali. Hala dargın mı bunlar? Yok canım. İşte birbirlerine gülümsediler bile. İyi, barışmalarına sevindim. Gel bakalım Zeynep, bir şeyler çıktı mı? Ayaküstü açıklıyor. Maktülün tırnağındaki iplik cin kumaşını tespit ettim başkomiserim. Kaşmir mi? Nereden biliyorsunuz? Elimle boş koltuğu gösteriyorum. Otur Zeynep'ciğim, otur. Birazdan sen de öğreneceksin.